7. ayrım. 9. Devlet memurluğunda ilerleme ve yükselme. Kademe, derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Kademe ilerlemesiyle ilgili onay merciği atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleriyle ilgili yetkilerini devredebilirler. Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir. Devlet memurunun derece yükselmesi yapabilmesi için 1. Üst dereceden boş bir kadronun bulunması. 2. Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunmuş olması. 3. Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması şarttır. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4. derecelerindeki kadrolarına derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin A. 1. dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl. B. 1. ve 2. dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl. C. 3. ve 4. dereceli kadrolar için en az 8 yıl hizmetinin bulunması ve yüksek öğrenim görmüş olması şarttır. 4 yıldan az süreli yüksek öğrenim görenler için bu süreleri 2 yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında 8.6.1984 tarihli ve 217 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 2. maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan sürelerle yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin, başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için 6 yılı geçmemek üzere 4'te 3'ü dikkate alınır. Yukarıdaki hükümlere göre atananlar atandıkları kadronun aylık ek gösterge dahil ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her 3 yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda, bu bente öngörülen hizmet süresi yüksek öğrenim gördükten sonra 5 yıl olarak uygulanır. Ancak bu 5 yıllık sürenin hesabında, devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır. Derece yükselmesiyle ilgili onay merci atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu halin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz. 10. Memurların yer değiştirmeleri, nakilleri ve yurt dışına gönderilmeleri. Devlet memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar, devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelikle düzenlenmiştir. Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar, hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. Bu bağlamda 6 adet hizmet bölgesi kabul etmiştir. Devlet Personel Başkanlığı, kalkınma planı dönemlerinde bu hizmet bölgelerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri göz önünde bulundurarak ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın da görüşünü alarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarını 6'yı geçmemek ve en az 3 bölge olmak üzere hizmet özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölgeleri de belirleyebilirler. Söz konusu yönetmeliğe göre bir hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresi tamamlanmadan yapılabilecek yer değiştirmelerde hizmetin gereği ve memurun isteği göz önünde bulundurulur. Memurun isteği üzerine sağlık durumu veya eş durumu sebebiyle ve bu özrünü belgelendirmesi şartıyla zorunlu hizmet süresini doldurmadan yer değiştirme suretiyle atanması mümkündür. Sağlık durumu eş durumundan daha öncelikli olarak göz önünde bulundurulur. Memurun sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi bilmek için kendisinin ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye sokacağının sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gereklidir. Eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmek içinse, eşin Devlet Personel Başkanlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkında 217 sayılı kanun hükmünde kararnamenin, 2. maddesinde sayılan bir kurumda memur statüsünde çalıştığının, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneğiyle belgelendirilmesi gereklidir. Kurumlar, memurları görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak, aylık dereceleriyle, bulundukları kadro derecelerine eşit, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar, kendi istekleriyle kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok 3 derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Memurların kurumların muvaffakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya genel esaslar çerçevesinde bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri içinse atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek devlet memurlarına ilişkin yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek devlet memurları hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır. Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan yararlanması için kendilerine aylıksız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek devlet memurlarının kurumlar itibariyle sayıları Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir. Bütçe olanaklarıyla yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve veya Dışişleri Bakanlığı'nca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilenler kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşmeyle istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç, aylık ve diğer her türlü ödemeleriyle sözleşme ücretleri kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının %60'ını kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin, bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay TC emekli sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. Kurumlarınca gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve 9. derecenin 1. kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının 2/3 ödenir. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları, bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenlerle, kurumlar itibariyle belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, bursu gidenlerin aldıkları burs miktarları, bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. Bu surette yapılacak fark ödeme her türlü vergiden müstesnadır. Bu yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına gönderilenler, yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar kurumlarına mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılmaz. Yurt dışına gönderilen personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması ya da bir ceza ile görevine son verilmesi halinde, kendileri için kurumlarınca fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar, aynı döviz cins ve miktarı üzerinden borçlandırılır. İlgilinin eğitimdeki başarısızlığı veya kendi kusuru nedeniyle yurt dışından geri çağrılması ya da verilen süreyi tamamlayıp başarısız olarak dönmesi durumunda da, ilgili için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir. 11. Vekalet görevi, ikinci görev, ders görevi ve geçici süreli görevlendirme. A. Vekalet görevi. Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. Sadece ilkokul öğretmenliği, yaz tatili hariç, tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam hatiplik ve müezzin kayyımlığa ait boş kadrolara, Maliye Bakanlığı'nın izniyle mahalli idarelerde izin şartı aranmaz, açıktan vekil atanabilir. Vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla, kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenlerle, veznedarlık görevine atananlara da göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. 657 sayılı kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler. Bu kanuna tabi durumlarda mali, nakdi ve aynı sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir. B. İkinci görev. Memurlara A. Bu kanuna tabi durumlarda B. Sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait bankalarda C. Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda Ç. Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılımları ile vücut bulan kurumlarda ikinci görev verilemez, bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz. Yukarıda sayılan kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ve adli tıp kurumu uzmanlıkları ile asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri belirli şartlarda ikinci görev olarak verilebilir. Asıl görevlerinin yanında A. Tabiplere, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baş tabiplik, baş tabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri, B. Diş hekimlerine ve veterinerlere meslekleriyle ilgili baş tabiplik, C. Veteriner, diş hekimi ve eczacılara baş tabip yardımcılığı, Ç. Öğretmenlere okul ve enstitü müdürlüğü, baş yardımcılığı ve yardımcılığı görevleri ikinci görev olarak yaptırılabilir. C. Ders görevi. her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile, üniversite ve akademi, askeri akademiler dahil, okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde, öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders ücreti verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakları nitelikleri ve diğer hususlarla ilgili bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararı ile saptanır. Devlet memurlarına vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz. Memura ücretsiz olmak kaydıyla birden fazla vekalet görevi veya ikinci görev verilebilir. Ç. Geçici süreli görevlendirme. Memurlar geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izniyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir. A. Yurt dışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin dördüncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır. B. Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür. C. Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurt dışında görevlendirilen güvenlik görevleri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. D. Geçici süreli görevlendirme süresi 1 yılda 6 ayı geçemez. Yurt dışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok 2 yıldır. Gerekli görülmesi halinde bu süre 1 katına kadar uzatılabilir. E. Geçici süreli görevlendirmenin memurların göreviyle ilgili olması şarttır. F. Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır. Yukarıda belirtilen haller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığı'nın uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir. 12. Memurluğun sona ermesi ve memurluğa yeniden atanma. Devlet memurlarının memurluktan çıkarılması, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi, memurluktan çekilmesi, istek, yaş haddi, malullik sebeplerinden biri nedeniyle emekliye ayrılması veya ölümü halinde memurluğu sona erer. Devlet memurları bağlı oldukları kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilirler. Mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazeretleri bulunmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek isteyen memurlar yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevlerine devam ederler. Bu durumdaki memurlar, yerlerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde üstüne haber vererek görevlerini bırakabilirler. Bununla birlikte çekilmek isteyen devlet memurları, devlet memurlarının çekilmelerinde devir ve teslim süreleri hakkında yönetmelikte belirlenmiş bulunan usul ve esaslar çerçevesinde yükümlü oldukları devir ve teslim işlemlerinin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Buna göre söz konusu yönetmelik kapsamındaki memurlar, yerlerine asaleten veya vekaleten atananlara, atama yapılacak memur bulunmadığı, yerlerine atanacak kimse bir aya kadar gelmediği veya yerlerine bir vekil atanmadığı takdirde de yetkili amirce görevlendirilecek bir memura para ve diğer kıymetli evrak, makbuzlar, ayniyat, demirbaş, taşınmayan mallar ve bunlara ait belgeler ile göreviyle ilgili her türlü hesaplar, defterler ve evrakı yine yetkili amirce belirlenecek ve 30 günü aşmayacak bir süre içerisinde devir ve teslim etmek zorundadırlar. Öngörülen devir ve teslim sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim işlemlerini tamamlayan memurlar yetkili amirini haberdar ederek görevlerini bırakabilirler. Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanların devir ve teslim süresi 30 gün, sayman muhtemetlerinin ise 15 gündür. Olağanüstü durumlarda bu süreler bir ayı aşmamak şartıyla yetkili amirce uzatılabilir. Olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik ve savaş halinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları yerlerine atananlar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya usulüne göre diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. Bu personel için yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her 2 yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olmayan personelden kendi istekleriyle görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydıyla bu kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Ancak 28.7.2009 tarihli 27.302 sayılı resmi gazetede yayımlanan bir seri numaralı kamu personeli genel tebliğine göre diğer personel kanunlarına tabi olarak çalışanların bu haktan yararlanmaları için görevlerinden kendi istekleriyle çekilmiş olmaları veya görev sürelerinin sona ermiş bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte mahalli idarelerle mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanuna göre kamu kurumları ile kamu kurum niteliğinde bir kuruluşta memur olarak çalışmaktayken bu görevinden ayrılarak belediye başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olmaları kaydıyla seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanını takip eden 2 ay içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler. Ancak yargı kararı ile belediye başkanlığı görevi sona erenler ve istifa edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan 5434 sayılı kanunun 104. maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar yukarıdaki hükümlere göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler. Ancak 21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görev Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce yapılan seçimler sonucunda görev verilenlerle, yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Bazı istisnaları bulunmaktadır. Birlikte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar. İlişikleri kesilen devlet memurlarının yeniden memurluğa atanmaları için bekleme süreleri öngörülmüştür. Buna göre 1. Usulüne göre görevlerinden çekilenler 6 ay geçmedikçe 2. Mazeretsiz ve kesintisiz 10 gün görevini terk etme, açıktan veya naklen atanma ya da yer değiştirmeler ile kullanılan kanuni izinlerin bitiminde süresi içerisinde görevlerine başlamama gibi nedenlerle memurluktan çekilmiş sayılanlar 1 yıl geçmedikçe. 3. Yükümlü oldukları devir ve teslim sürelerine uymaksızın görevlerini bırakanlar 3 yıl geçmedikçe. 4. Yerlerine atananlar gelip işe başlamadan olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik ve savaş halinde veya afete uğrayan yerlerdeki görevlerini bırakan devlet memurları hiçbir surette. 5. Adaylık eğitiminde başarısız olma, hal ve hareketleri memurlukla bağdaşmama veya göreve devamsızlık nedenleriyle memuriyetle ilişikleri kesilen aday memurlar ise 3 yıl süreyle devlet memurluğuna yeniden atanamazlar. 13. Memurların çalışma saatleri, fazla çalışma ve izinler. A. Memurların çalışma saatleri ve fazla çalışma. Memurların haftalık çalışma süresi, cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere genel olarak 40 saattir. Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit edilebilir. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleriyle öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tespit olunur. Ancak engelliler için engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleriyle öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleriyle görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak kadın memurlara tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve herhalde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması durumunda ve bu hallerin devamı süresince fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde iş kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçiyle birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması durumunda görevin kanuni bir süre içerisinde bitirilmesinin zorunlu olması ile görevin gereği olarak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerde çalışılması hallerin münhasır olmak üzere yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır. Ancak 1, 2 ve 3. derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. Fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir. Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her 8 saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak bu surette verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir. Fazla çalışmanın uygulama esas ve usullerini belirleyen, fazla çalışmanın uygulama esaslarını gösterir yönetmeliğe göre, amirin memura fazla çalışma yapacağını bir hafta önceden yazılı olarak bildirmesi gerekir. Ancak acele ve özel durumlarda bildirme aynı günde de yapılabilir. B. Memurların izinleri. Devlet memurlarının yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve aylıksız izin kullanma hakları vardır. Devlet memurlarına verilen ücretli izinler esnasında memurların özlük haklarına dokunulamaz. 1. Yıllık izin. Yıllık izin, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar, 10 yıl dahil olanlar için 20 gün. Hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Yıllık izinlerini ikamet ettikleri il dışında geçirmek isteyen devlet memurlarına zorunlu hallerde gidiş ve dönüş için ikişer gün yol izni verilebilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bu durumda önceki yıllara ait kullanılmamış izin hakları düşer. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. 2. Mazeret izni. Kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda doğum haftası 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süreyle izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. Kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda kadın memurun tercihi esastır. Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere, ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki 12 ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler 12 ay olarak uygulanır. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine 8 haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından, bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir. Erkek memura eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 10 gün babalık izni verilir. Memura kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 gün izin verilir. Memurlara en az %70 oranında engelli ya da süreyen hastalığı olan çocuğunun, çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilir. Merkezlerde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci kez verilen bu izin yıllık izinden düşürülür. Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz. 3. Hastalık ve refakat izni. Memura aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilir. Memurun hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri hastalık iznine ait sürenin hesabına dikkate alınır. Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için iyileştiğine dair raporu, yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşmeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yerinden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur iyileşinceye kadar izinli sayılır. Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleriyle bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş veya çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Hastalık izni süresince söz konusu memurun aylık ve özlük haklarına dokunulmaz. Ancak sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleriyle, hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreçleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir. Bir memurun yıllık izin kullanırken hastalanması ve bu hastalığını sağlık raporu ile belgelemesi halinde hastalık izninin verildiği tarih itibariyle yıllık izin süresi durur. Ancak hastalık izninin yıllık iznin bitiminden önce sona ermesi halinde memur yıllık izninin bitiminde, hastalık izninin yıllık izin süresini aşması halinde ise hastalık izninin bitiminde göreve başlar. 4. Aylıksız izin. Memura refakat izninin bitiminden itibaren sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak sıkı yönetim, olağanüstü hal veya genel hayatı müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72. madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. Doğum yapan memura doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlarla memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine 8 haftalık iznin veya yarım zamanlı çalışma süresinin bitiminden itibaren İstekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir. Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili bakanın onayı ile her 3 yılda bir bakan onayı yenilenmek kaydıyla memuriyeti süresini yabancı memleketlerin resmi kurumlarında 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere, burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt içine ya da yurt dışına atanan veya en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 77. maddesine göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren en fazla 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri, muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada İktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılır. 5. Yurt dışında yetiştirilme izni. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, mesleklerine ait öğrenimini bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı göstererek ya da dış burslara dayanılarak yurt dışına gönderilenlere 2 yıla kadar ayrılma izni verilebilir. Gerekirse bu süre en fazla 4 yıla kadar uzatılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan bu izinlerin dışında, diğer bazı kanunlarda da memurlar için aylıklı ya da aylıksız izin öngörülen düzenlemeler söz konusudur. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre, kamu sendikalarının yönetim kurulu üyeleri, seçildikleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde, sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, yazılı talepte bulunmaları halinde, bu görevleri süresince aylıksız izne ayrılırlar. Talepte bulunmayanlarsa, kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri, haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar. Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır. Ayrıca iş yeri sendika temsilcileri de haftada 2 saat olmak üzere iş yerinde görevlerini yerine getirirler ve bu sürede izinli sayılırlar. 7. ayrımın sonu.